18'i galiba.
Evet, 23. ayete kadar. Evet, Elçilerin İşleri 18.
Duymuyorum.
Evet, bir dakika. Evet, Elçilerin İşleri 18, 1'den 23'e. Evet.
Paulus, Efes'e vardıkları zaman Priskilla ve Akvilla'yı orada bıraktı. Kendisi Avra'ya giderek Yahudilerle tartışmaya başladı. Bunlar daha uzun bir süre kalmasını istedilerse de Paulus kabul etmedi. Ama onlara veda ederken Tanrı dilerse yanınıza yine döneceğim dedi. Sonra Efes'ten denize açıldı. Sezarya'ya vardıktan sonra Yeruşalim'e gidip oradaki kiliseyi ziyaret etti. Oradan da Antakya'ya geçti. Bir süre orada kaldıktan sonra yola çıktı. Galatya bölgesini ve Frikya'yı dolaşarak bütün öğrencileri ruhça pekiştirdi.
Evet, görüyor musunuz Pavlus'un nasıl seyahat ettiğini? Yıllarca birinci misyon seyahati dediğimiz bir seyahate çıkıyor, sonra ikinciye çıkıyor, sonra üçüncüye çıkıyor. Evet. Duyabiliyor muyuz bu arada? İyi değil mi? Duyuyor musunuz? Tamam. Evet. Evet, bazı teknik sorunlar olabiliyor. Evet, nasıl, duyabiliyor muyuz? Tamam, çok iyi. Evet, evet, Pavlus birinci seyahatinde, ikinci seyahatinde, üçüncü seyahatinde çeşitli yerlere gitti. Müjdeyi açıkladı. Müjdeyi nasıl sadık bir şekilde duyurduğunu görüyoruz. Ve yıllarca seyahat ettiğini görüyoruz. Bazı yerlerde 3 ay kaldığını görüyoruz. Bazı yerlerde 1,5 sene kaldığını görüyoruz. Bazı yerlerde daha kısa, bazı yerlerde daha uzun kalıyor. Ve birçok kişiyle tanışıyor. Bu arada bazen kiliselerin vermiş olduğu bağışlarla, hediyelerle yaşıyor. Bazen bazı bireylerin yardımıyla. Bazen de çadır işi yaptığını biliyoruz. Kendi işte yanındakilerle çadır yapıp bu çadırları sattığını görüyoruz. İşte çevrenizde belki tanıyorsunuzdur böyle kişileri. Sürekli seyahat eden, sürekli çevresine bu seyahat resimlerini veya videolarını gönderenler olabilir. Bizim bir arkadaşımız 1,5 ay kadar önce karavanıyla Amerika'nın çeşitli yerlerini gezmeye başladı. Artık bir noktada bazı yerlere giremez oldu. Bu COVID-19'dan dolayı daha önceden çeşitli eyaletlerin, şehirlerin resimlerini görürken sadece Arizona'yı görmeye başladık. Arizona'dan çıkmıyor en az. COVID-19'un görüldüğü yer orası olduğu için. Bir de Pavlus'u düşünün, yani Pavlus'un zamanında böyle karavan falan yoktu. Yürüyerek gidiyordu veya at, eşek sırtında seyahat ediyordu bir şekilde. Evet. Şimdi yine bu seyahatleri görüyoruz. Bir de Pavlus'un, bugün özellikle Pavlus'un bu kendi misyon seyahatlerinden öğrendiklerine biraz bakmak istiyorum. Şimdi Atina'daydı. Daha önce Atina'da yaptıklarını, işte Atina'da Ares Tepesi kuruluna vermiş olduğu vaazı incelemiştik. Şimdi Atina'dan ayrıldığını görüyoruz 18. bölümde. Atina'dan ayrılıp nereye gidiyor? Korint şehrine gidiyor 1. ayette. Korint'e 1,5 yıl Korint'te kaldığını görüyoruz. Uzun bir süre Pavlus için 1,5 sene bir yerde kalması uzunca bir süre. Evet, şimdi bizim bu ortamlarda böyle Zoom üzerinden vaaz verdiğimiz zaman çeşitli sesler gelebilir. Dışarıda köpekler avlıyor. Bilmiyorum, duydunuz mu? Şimdi burada da papağan ötmeye başladı. Bizim sesimizi duyunca tabii. Evet. Ben Ela'yı çağırayım. Şu papağana bir baksın. Evet. Yan odadan izliyor da bizi. Evet. Korint'te 1,5 yıl kaldığını görüyoruz dedim Pavlus'un. Ela istersen şurada durabilirsin.
I can take him, but he's gonna scream for a second while I get.
Şurada dur sadece. Tamam.
Okay.
Evet. Ela'nın görevi. Evet. Kusura bakmayın. Neyse 1,5 yıl orada kaldığını görüyoruz Korint'te. Daha sonra bir gemi yolculuğuyla Suriye bölgesine geri dönüyor. Suriye bölgesine giderken de Efes'e uğruyorlar. Efes'e vardıkları zaman Priscilla ve Akvila'yı orada bırakıyor. Şöyle diyor, Efes'e vardıkları zaman 18-19 ayetlerinde Efes'e vardıkları zaman Priscilla ve Akvila'yı orada bıraktı. Kendisi Havra'ya giderek Yahudilerle tartışmaya başladı. Tabi burada tartışma böyle onlarla tartışmaya girmiyor. Daha önceki vaazlarımızda da görmüş olduğumuz gibi akıl yürütüyor. Sohbet ediyor aslında sohbet ediyor. Onlarla sohbet etti. Onlarla işte bu konuları bununla ilgili Mesih'le ilgili eski antlaşmada Mesih'e işaret eden ayetleri açıp onlarla akıl yürüttü. Onlarla sohbet etti anlamında kullanıyor bunu. Oradaki Yahudiler Pavlus'un daha uzun bir süre kalmasını istedilerse de Pavlus kabul etmedi diyor 20. ayet. Pavlus Efes'ten ayrılmadan önce Tanrı dilerse yanınıza yine döneceğim diyor 21. ayette. Elçilerin İşleri 19'da Pavlus'un 3. misyon seyahatine çıktığında Tanrı'nın isteğiyle tekrar Efes'e döndüğünü görüyoruz. Pavlus'un gemisi Sezarya'ya vardıktan sonra Yeruşalim'e gidip oradaki kiliseyi ziyaret etti. Oradan da Antakya'ya geçti diyor 22. ayet. Ve daha sonra 3. misyon yolculuğu dediğimiz yolculuğuna çıkmadan önce kendisini göndermiş olan Antakya'daki kiliseye karayoluyla gidiyor. Bir süre orada kaldıktan sonra 23. ayette şöyle diyor. Galatya bölgesini ve Frigya'yı dolaşarak bütün öğrencileri ruhça pekiştirdi. Evet yine dikkat ederseniz daha önce gitmiş olduğu yerlere gidip daha önce yetiştirmiş olduğu kişileri ziyaret ediyor. Ve onları ruhça pekiştiriyor. Onları Rabbin sözünde eğitiyor. Elçilerin İşleri 16, 17 ve 18. bölümlere bir bütün olarak baktığımızda Pavlus'un ikinci seyahatinden neler öğrendiğini görüyoruz. Evet biz de dikkat edersek acaba neler öğrendi, neleri daha farklı yapmaya başladı bunu daha iyi göreceğiz. Peki bizler Tanrı hakkında, inançsız dünya hakkında ve barıştırma hizmetimiz yani Mesih'in yaptığı işle Tanrı'dan uzak olan, günahlı olan insanla Tanrı'nın barışmasını veya bu müjdeyi vererek buna barıştırma hizmeti deniliyor. Biz bu barıştırma hizmetimiz hakkında neler öğreniyoruz? Tanrı'nın müjdesini vererek, insanın günahına işaret ederek, Tanrı'dan nasıl uzaklaştığını açıklayarak bu hizmeti yapıyoruz. Biz Tanrı hakkında, inançsız dünya hakkında ve barıştırma hizmetimiz hakkında neler öğrenebiliriz? Bu okuduğumuz birinci, ikinci, üçüncü Pavlus'un seyahatlerine bakarak kendimizi bu konuda nasıl eğitiyoruz? Evet, birincisi Pavlus engellerin İncil müjdesini yaymaya yardımcı olduğunu öğrenmişti. Yani her tür engelin, her tür sıkıntının, her tür zulmün aslında Rabbin müjdesini yaymaya yaradığını öğrendi. Tanrı'nın kurtuluş müjdesini açıkladığımız bu zamanlarda karşımıza çıkan işte engebeler, çıkmaz yollar, engeller, sıkıntılar, zulümler yolun sonuna geldiğimiz anlamına gelmiyor. Hatta bu sıkıntılar, bu engebeler, bu zorluklar, önümüze çıkarılan engeller veya müjdenin önüne çıkarılan engeller aslında yolun başlangıcı anlamına geliyor. Rab bütün bunları kullanıyor ve yani Pavlus'un yaşamında kullandığı gibi bizim yaşamımızda da kullanıyor. Şimdi Pavlus'un başına 3 gemi kazası geldiğini görüyoruz. Hatta 2 tane daha gelmiş olduğunu Pavlus söylüyor. Yani toplamda 5 gemi kazası. Yani Tanrı'nın elçisi olarak bilinen Pavlus böyle sıkıntılardan geçiyor. Ve bu sıkıntılarda da insanların nasıl müjdeye, insanlara nasıl müjdeyi anlattığını görüyoruz. İnsanların nasıl Rab'be iman ettiklerini görüyoruz. Bütün bu sıkıntılara rağmen. Bütün bu engeller Rab'bin kendi müjdesini yaymamız için yeni bir yol açacağı anlamına geliyor. Rab'bin kelamından şunu öğreniyoruz. Bu yaşamda Rab'bin müjdesini paylaşırken karşılaştığımız çıkmaz yollar, engeller, sıkıntılar, zulümler Tanrı'nın kendi kelamını bizim aracılığımızla yayması için önümüze çıkarmış olduğu fırsatlar anlamına geliyor. Yani engeller bizim için fırsattır. Sıkıntılar fırsattır. Zulümler fırsattır. Ve şunu anlayalım. Tanrı'nın kendi kelamını bizim aracılığımızla yayması için önümüze çıkardığı bu engellerdir bunlar. Ve bunlar bizim için fırsatlardır. Pavlus'un bu gerçeği seyahatlerinde öğrendiğini görüyoruz. Bu gerçeği Elçilerin İşleri 16'da da görüyoruz. Pavlus Anadolu'da kendi istediği bir rotadan gitmek istiyordu hatırlarsanız. Böyle Bitinya'ya doğru, hatta Galatya'ya doğru gitmek istiyordu. Ama Kutsal Ruh Pavlus'u ve yanındakileri durduruyor, engelliyor ve farklı bir rotadan gitmesini sağlıyor. İşte Pavlus'un kendi yolundan gitmesine engel oluyor. O yoldan gidişini tamamen yasaklıyor. Bu nedenle Pavlus planlarını değiştirmek zorunda kalmıştı o zamanlar. Peki bunun sonucunda ne oldu? İsa Mesih'in kurtuluş müjdesi ilk kez Avrupa'da duyurulmuş oldu. Yani Avrupa'ya Mesih'in müjdesinin gitmesi Türkiye üzerinden, Anadolu üzerinden oluyor. Ve Pavlus Bitinya İstanbul'un Asya yakası Kocaeli'ye kadar olan biraz daha İznik taraflarına kadar gelen bölge. Pavlus o tarafa gitmek istiyordu. Galatya tarafına gitmek istiyordu. Ama Rab Pavlus'a engel olup Avrupa'ya gitmesini sağlıyor. Yani Makedonya'ya gidiyor ve Pavlus müjdeyi orada Makedonyalılara duyuruyor. Ve ilk orada iman eden kişi Tiyatiralı bir kumaş ticareti yapan Tiyatiralı bir kadındı. Yani o da Asya'dan, Küçük Asya dediğimiz Tiyatira'dan veya bugün Akisar diye bildiğimiz yerden herhalde o tarafa, Filipi tarafına yani Makedonya tarafına göçmüş olmalı. İlk iman eden kişinin o olduğunu görüyoruz. Yani Pavlus müjdeyi Makedonyalılara bütün engellere rağmen ki engelleri Kutsal Ruh'un koyduğunu görüyoruz. Ve Makedonya'ya kadar gidiyor. Rab Makedonya yolunu açıyor ve orada müjdeyi duyuruyor. Elçilerin İşleri 16'da ayrıca Pavlus'un cine tutsak köle bir kızın içindeki cini çıkardığı için hiç de adil olmayan bir şekilde dövüldüğünü, hapse atıldığını görüyoruz. Ama sonuç ne olmuştu? Bütün bunlar Filipili zindancının ve bu zindancının ev halkının iman etmesine neden olmuştu. Pavlus adil olmayan bir şekilde dövülüp hapse atılmamış olsaydı ne olurdu acaba? Yani bu zindancı, zindancının ailesi ve onlar aracılığıyla diğerleri bu Filipi'de müjdeyi duyacaklar mıydı acaba? Evet, bütün sıkıntıya, bütün acılara, bütün zulümlere rağmen Pavlus müjdeyi duyurmaya devam etti. Küsmedi, Tanrı'ya kızmadı. İşte artık hayata küsüyüm, bütün bunlar bak Rab'be inandığım halde başıma geliyor demedi. Bunun Rab tarafından verildiğini biliyordu ve bu şekilde, yani Rab'bin kendisini bu şekilde kullandığını, kullanacağını biliyordu ve bunu artık öğrenmişti. Bizler de bunu kendi yaşamlarımızda öğrenelim. Her sıkıntıya, her engele rağmen Rabbin sözünü duyurmaya devam edelim. Bu gerçeği Elçilerin İşleri 17'de de görüyoruz. Pavlus Selanik'te kendisine karşı çıkarılan bir işte kargaşa ve isyandan sonra Veria'dan kaçmak zorunda kalmış ve müjdeyi buradakilere anlatmıştı. Veria'ya kaçmak zorunda kalmıştı. İşte Selanik'ten Veria'ya gidiyor. İşte Veria'dakilerin nasıl Rab'bin sözünü incelediklerini, araştırdıklarını, sorguladıklarını görüyor. Ve burada Rab'bin sözünü inceleyen, araştıran bu Veriyalıların iman ettiklerini görüyoruz. Daha sonra Veria'dan gidiyor, Veria'dan kaçıyor. Müjdeyi Atina'dakilere yaymaya başlıyor. Ve müjdeyi Atina'dakilere de nasıl yaydığını görüyoruz. Nereye giderse mutlaka bir havra, bir sinagog arıyor. Ve burada önce Rab'bin sözünü duymuş, bilmiş olanlara bu müjdeyi anlatmaya başlıyor. Ve daha sonra oradan çıkıp başka yerlere gidiyor. Şimdi daha sonra Pavlus'un Atina'da filozofların önderlerinin bir araya geldiği Ares Tepesi kuruluna kurtuluş müjdesini çok net bir şekilde açıkladığını, anlattığını görüyoruz. Hatta vaaz ettiğini görüyoruz. Çok etkili bir şekilde vaaz ettikten sonra bazılarının da kendisiyle alay ettiklerini görüyoruz. Pavlus da kendisiyle alay edildiğini görüyor, biliyor. Ama bazılarının da iman ettiğini biliyoruz. Şöyle diyor, birkaç kişi ona katılıp inandı. Bunların arasında kurul üyesi Dionysios Damaris adlı bir kadın ve birkaç kişi daha vardı diyor. Mesih'in kurtuluş müjdesini etkili ve doğru bir şekilde anlattıktan sonra kendisiyle alay ediliyor. Siz Mesih'i birisiyle paylaştığınızda veya bu müjdeyi birisine etkili bir şekilde anlattığınızı düşündüğünüzde veya doğru bir şekilde anlattığınızı düşündüğünüzde sizinle alay edilse kendinizi nasıl hissederdiniz acaba? Evet, Pavlus'la alay ediliyor. Evet, aralarında birkaç kişinin iman ettiğini de görüyoruz. Evet, bunun üzerine Pavlus aralarından çıkıp gitti diyor. İşte Pavlus bu duygularla Korint'e geliyor. Evet, kendisiyle alay ediliyor. Bu kadar iyi, Rabbin sözünü bu kadar iyi vaaz eden birisiyle alay ediliyor. Ama aynı zamanda birkaç kişinin iman ettiğini de bilerek aralarından ayrılıyor. Pavlus'un Korint'te pek sıcak karşılanmadığını görüyoruz. Her şeye rağmen Pavlus, 5. ayette şöyle diyor. Pavlus kendisini tümüyle Tanrı'nın sözünü yaymaya verdi. Yahudilere İsa'nın Mesih olduğuna dair tanıklık ediyordu. Evet, tabii Yahudilere İsa'nın Mesih olduğunu öyle ya da böyle bir şekilde açıklamaya, kanıtlamaya çalışıyor. Ve Pavlus'un bütün çabalarına karşın yine kendisiyle alay ettiklerini görüyoruz. Hatta yani alay edilmesinin yanında bir de kendisine sövüldüğünü, yani kendisine küfür edildiğini görüyoruz. Sadece tabii burada, buradaki küfür kelimesi Pavlus'un kutsalıyla alay etme anlamına geliyor. Yani Pavlus'un anlattığı gerçekle dalga geçiyorlar, alay ediyorlar. Ama Yahudiler karşı gelip ona sövmeye başlayınca Pavlus giysilerini silkerek başınıza geleceklerin sorumlusu sizsiniz dedi. Sorumluluk benden gitti. Yani aslında sorumluluk benden gitti. Yani bunu çevirdiğimiz zaman aslında kanınız başınıza, ben temizim anlamına geliyor. Tam Grekçe olarak baktığımızda. Yani bunun sorumlusu sizsiniz. Ben yapmam gerekeni yaptım. Şöyle devam ediyor. Bundan böyle öteki uluslara gideceğim. Ya 6. ayette. Daha sonra Pavlus oradan çıktı. Tanrı'ya tapan Titius Justus adlı birinin evine gitti. Justus'un evi Havra'nın bitişiğindeydi. Havra'nın yöneticisi Crispus bütün ev halkıyla birlikte Rab'be inandı. Pavlus'u dinleyen Korintlilerden birçoğu da inanıp vaftiz oldu diyor. Evet. Pavlus'la alay edilmişti. Yahudiler Pavlus'la alay ettiler. Kendisine küfür ettiler. Ama bütün bunlara rağmen Pavlus'un Tanrı'ya tapan Titius Justus adlı birisinin evine gittiğini görüyoruz. Justus'un evi hemen Havra'nın bitişiğinde. Havra'nın yöneticisi Crispus bütün ev halkıyla birlikte Rab'be iman ediyor. Evet, Havra'nın yöneticisi iman ediyor ama Havra'da ibadete gelen Yahudiler daha önce Pavlus'la alay etmişlerdi, Pavlus'a küfür etmişlerdi. Ama bütün bunlara rağmen Crispus'un, Havra yöneticisi Crispus'un iman ettiğini görüyoruz. Hatta tüm ev halkıyla birlikte inandığını görüyoruz. Pavlus'u dinleyen Korintlilerden birçoğu da inanıp vaftiz oluyorlar. Nasıl bir engelle karşılaştığınız ya da karşılaşacağınız önemli değil. Sizler de Pavlus gibi şu sözleri söyleyebilmelisiniz. 2. Timoteus 2.9'da. Bu müjde uğruna bir suçlu gibi zincire vurulmaya kadar varan sıkıntılara katlanıyorum. Ama Tanrı'nın sözü zincire vurulmuş değildir. Evet, zincire vurulmuş olan bizler olabiliriz. Engeller, sıkıntılar bizlerin önüne çıkarılıyor olabilir. Bu engelleri, bu sıkıntıları önümüze şeytan çıkarmıyor. Çıkaramaz da. Önümüze cinler çıkarmıyor. Veya önümüze yetkililer çıkarmıyor. Veya küfür edenler, bizimle alay edenler bunları bize getiren, bize bu engelleri veren kaynak onlar değil. Bu kaynak Tanrı'nın kendisidir. Bu engelleri karşımıza çıkaran Tanrı'dır. Yolumuzu kapatan da, yolumuzu açan da Rabbin kendisidir. Yine Pavlus'un dediği gibi Tanrı'nın sözü zincire vurulmuş değildir. Bizler Tanrı'nın amacını yerine getireceğine inanıyoruz, inanmalıyız ve bu şekilde imanla Tanrı'nın sözünün hareket halinde olduğunu, zincire vurulmamış olduğunu ve amacını kesinlikle yerine getireceğini bilmemiz ve aynen Pavlus gibi hareket etmemiz lazım. Bakın Pavlus burada hemen Korint'i terk etmiyor. Ne yapıyor? Titius Justus adlı birisinin evine gidiyor. Havra'nın hemen yanında evi olan birisinin evine gidiyor. Ve burada Havra'nın nasıl diyor? Havra'nın yöneticisi Crispus adlı birisiyle konuştuğunu görüyoruz. Havra'nın yöneticisi Crispus bütün ev halkıyla birlikte Rab'be inandı diyor. Evet. Buradan çıkardığımız ikinci ders, Pavlus İncil'i vaaz etmeye devam etme sebebinin seçilmişlik olduğunu öğrenmişti. Evet, Pavlus İncil'i vaaz etmeye İncil'i vaaz ediyordu. Ama durmuyordu. Birinci seyahatinde başına gelen o sıkıntılardan dolayı vazgeçmemişti. Değil mi? İkinci seyahatinde de vazgeçmediğini göreceğiz. Üçüncü seyahatinde de vazgeçmediğini göreceğiz. Sonuna kadar Roma'ya gidip ölene kadar İncil'i duyurmaktan vazgeçmediğini göreceğiz. İncil'i duyuruyor olmasının sebebi, yani Pavlus'un İncil'i duyuruyor olması sebebi ya da İncil'i vaaz ediyor olma sebebinin Tanrı'nın seçimi olduğunu anladığını göreceğiz. Veya görüyoruz. Pavlus bunu fark etti. Yani bizim müjdeyi veriyor olma sebebimiz, açıklıyor olma sebebimiz Tanrı'nın sonsuz seçimidir. Tanrı'nın İzmir şehrinde Tanrı'ya kendisine ait olanlar var. Biz bunların kimler olduğunu bilmiyoruz ama Tanrı'nın seçmiş olduğu kişiler var. Ve biz bu kişilere müjdeyi veriyoruz. Bizler herkese müjdeyi vermeye çağrılıyoruz. Ve özellikle iman edecek olanların da bu seçilmişler olduğunu biliyoruz. Belki 100 kişiye, 200 kişiye, daha fazla kişiye müjdeyi duyurabilirsiniz. Tanrı'nın yaptıklarını anlatabilirsiniz. Aden'den neden atıldığımızı, Adem'le Havva'nın nasıl günah işlediğini, Tanrı'ya nasıl itaatsizlik ettiğini ve daha sonra neden hastalanıyor olduğumuzu, neden ölüyor olduğumuzu anlatabilirsiniz. Ve Mesih'in gelip bizleri Tanrı'yla nasıl barıştırdığını herkese anlatabilirsiniz. Ama bunların arasından çok az kişi, belki bir kişi, belki iki kişi, belki daha fazla Mesih'in yaptığını görüp iman edebilir. Neden siz iman ettiniz de çok sevdiğiniz, müjdeyi anlattığınız halde inanmayan kişiler hala iman etmediler. Veya bazıları öldüler. Mesih'i duydukları halde iman etmeyip öldüler. Evet, bu müjdeye iman edenler sadece Tanrı'nın seçilmişleridir. Bu size biraz tabii çelişkili veya anlamsız, faydasız görünebilir. Bu fikrin daha ters, daha böyle bu fikre zıt fikirler öğretenleri de görmüşsünüzdür. Hayır, işte müjdeyi biz ne kadar çok anlatırsak, ne kadar ikna edici olursak insanlar o kadar çok iman eder. O kadar çok bunu anlar ve o kadar çok iyi duruma gelir kilise. Bunu işte tarih içerisinde işte Pelagius'un öğretisi diyebiliriz. Tam Pelagius öğretisi. Pelagiusçuların bunu öğrettiğini biliyoruz. Armenius'un bunu öğrettiğini biliyoruz. Ve daha sonra işte Katoliklik tarihi içerisinde bu öğretinin ne kadar yaygın olduğunu Protestanlık içerisinde de bir kolun, özellikle Anabaptistler içerisinden çıkan bir kolun nasıl bunu yaydıklarını biliyoruz. Ve bugün de birçok Hristiyanın insanın iman etmesi tamamen insanın kendi seçimidir. Yani bu Tanrı'nın seçimi değildir. Hatta bu benim hani Mesih'in müjdesini anlatan benim kabiliyetimle alakalı ve bu kişinin, karşımızdaki kişinin, bu müjdeyi duyan kişinin bunu seçip seçememesiyle, anlayıp anlayamamasıyla, kavrayıp kavrayamamasıyla alakalı bir şey olduğunu söylüyorlar. Pavlus'un İncil'i vaaz etmeye devam etme sebebinin seçilmişlik olduğunu anladığını görüyoruz. Ve bunun için bu müjdeyi vermeye devam ediyor. Yani bu bizim elimizde değil. Bizim görevimiz çağrımızı yapmamız ve bu çağrımızı tamamlamamız. Bizler Mesih'in müjdesini yaymaya gayret edeceğiz. Anlatmaya gayret edeceğiz. Kutsal yazıları açıklamaya çabalayacağız. Gayret edeceğiz. Ama Rab'be güveneceğiz. Bu müjdenin duyurulmasında, bu müjdenin anlaşılmasında Rab'be güveneceğiz. İyi ki de Rab bizi bize bırakmadı. İyi ki de birisinin iman etmesi benim o kişiyi ikna etme gücüme dayanmıyor. Düşünsenize öyle bir şey olsaydı suçlu bizler olurduk. Sürekli o suçluluk duygusuyla yaşardık. Veya müjdeyi duyan kişinin bunu kabul etme kabiliyetiyle de alakalı değil bu. Bu tamamen Mesih'in seçimiyle, Tanrı'nın seçimiyle alakalı. Evet. Pavlus'un seyahatleri bize bu gerçeği çok daha net bir şekilde öğretiyor. Bir örnek vereyim. Şimdi benim tabii balıkçılıkla falan hiçbir ilgim, alakam yok. Öyle hani balığa çıkma hevesim de pek yok diyeyim. Tabii balık tutmak güzel bir şey. Yani her oltayı attığınızda bir balık geliyorsa tamam. Ama atıyorsun, bekliyorsun, saatlerce bekliyorsun bazen. Tabii balıkçılıkla ilgilenmiyorum dedim ama bazı derelerde, göllerde, denizlerde hatta Pasifik Okyanusu'nda bile balık tutmaya çalıştım. Tuttum da yani. Çeşitli ülkelerde, burada da, Foça'da da balık tutmaya çalıştım. Karşıyaka sahilinde özellikle çok çalıştım. Karşıyaka sahilinde olmadı. Burada birkaç tane yakaladım. Şöyle küçük küçük yakalıyoruz, salıyoruz tabii. Şimdi çocuklarınız olduğu zaman gidiyorsunuz işte oltaları falan alıyorsunuz. Hadi balığa gidelim diyorsunuz. Yani işte böyle baba oğul, baba kız bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Sonra gelmiyor, onlar da sıkılıyor tabii. Yani şey gibi değil. Ne bileyim işte hadi yüzmeye gidelim dediğiniz zaman gidiyorsunuz, atlıyorsunuz, yüzüyorsunuz. Balığa çıktığınızda uğraş 3 saat sonra bir tane balık olmuyor. Yan tarafta balıkçı var. Bir ara Han'la balığa çıktığımızda çıkıp oradan balık satın alıp da balıkları o şekilde mi göstersem dedim ama tabii onu da yapamıyorsun. Şimdi eğer benim gibi siz de balık tutmaya çalıştıysanız balıkların büyük çoğunluğunun yeme gelmediğini görüyorsunuz. Bazıları hani nerede yaparsanız yapın, isterseniz okyanusta, isterseniz derelerde, göllerde, denizde balık tutmaya çalışın. Yani binlerce, yüz binlerce balık olsa da hatta Foça'da tutmaya çalıştığınızda net görüyorsunuz. Yani balık geliyor, yemi de görüyor. Ya al işte böyle ne güzel kurt koymuşuz oraya, iğneye. Geliyor, dönüyor. İşte bunu sevmedim der gibi başka tarafa geçiyor yani. Birçok balığın oltaya vurmadığını bilmemiz balık tutmamıza veya balığa çıkmamıza engel değil, değil mi? Yani bir sürü balık var ama sadece birkaç tane yakalayacağımızı bildiğimiz halde oltamızı atmaya devam ediyoruz. Evet, 18, 9, 10, 11'de de bu gerçeği görüyoruz. Bir gece Rab bir görümde Pavlus'a korkma dedi. Konuş, susma. Ben seninle birlikteyim. Hiç kimse sana dokunmayacak. Kötülük yapmayacak. Çünkü bu kentte benim halkım çoktur. Pavlus orada 1,5 yıl kaldı ve halkla sürekli Tanrı'nın sözünü, halka sürekli Tanrı'nın sözünü öğretti diyor. Evet, benim bu kentte nasıl söylemiş? Çünkü bu kentte benim halkım çoktur. Yani çünkü bu kentte bana ait olan halk veya bana ait olan kişiler çoktur diyor. Evet, Pavlus'un önünde koca Korint şehri duruyordu. Hani bizim önümüzde koca deniz, dere, göl duruyor olabilir. Pavlus'un önünde koca Korint şehri duruyor. Tanrı'nın vaadine ve Pavlus'un verdiği cevabı burada özellikle dikkat edin. Önce Tanrı bu kentte benim halkım çoktur diyor. Ve bunun için Pavlus'a ben seninle birlikteyim, hiç kimse sana dokunmayacak diyor. Bu vaadi daha önce de Elçilerin İşleri 13:48'de görmüştük. Bu Elçilerin İşleri 13.48'i özellikle hatırlamanızı istiyorum. Şöyle diyor. Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların hepsi iman etti. Evet, çağrılan birçok kişi var. Gelen birçok kişi var. Ama sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların hepsi iman etti. Herkes iman etmedi. Orada bulunan veya kiliseye gelen herkes iman etmiyor. Sadece iman edenlerin sadece sonsuz yaşam için belirlenmiş olanlar olduğunu görüyoruz. Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların hepsinin iman ettiğini görüyoruz. İkincisi, Tanrı 1,5 yıl orada kalmasını ve bütün bu süre boyunca müjdeyi öğretmesini sağlayarak cevap veriyor. Yani orada kalmasını sağlıyor. Bütün sıkıntılara rağmen, zorluklara rağmen orada kalıyor. Ve müjdeyi 1,5 yıl boyunca öğretiyor. Daha sonra Korint'te bir kilise olduğunu da biliyoruz. Elçilerin İşleri 17'de de görmüş olduğumuz gibi Pavlus Tanrı'nın kelamını birçok kişiye ulaştırmaya çalışarak çabasını da göstermiş oluyor. Evet, inanç açıklamalarımızdan birisi olan Dort Konseyi kararları. Kiliseye girdiğinizde hemen sağdaki duvarda Dort Konseyi'ni görüyorsunuz. Konsey kararları da temsil olarak yazılmış oraya. Benim ofis odama girdiğinizde de hemen arkamdaki Dort Konsey kararlarının tablosu var. Şöyle diyor, bundan da fazlası müjdenin vaadi, çarmıha gerilmiş olan bu Mesih'e iman eden hiç kimsenin mahvolmaması ama tam tersine sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Tövbeye ve iman etmeye çağıran buyrukla birlikte duyurulan bu vaat hiçbir farklılık ve ayrım gözetmeden Tanrı'nın iyi iradesi uyarınca bütün uluslara ve insanlara duyurulmalıdır. Evet, seçilmişlerin kimler olduğunu bilmiyoruz ama bu müjdeyi bütün uluslara duyurmamız gerekiyor. Bütün insanlara duyurmamız gerekiyor. Ama bunların arasından Elçilerin İşleri 13.48'in de söylediği gibi sadece sonsuz yaşam için belirlenmiş olanlar iman ediyor. Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların hepsi iman edecek mi? Evet. Sonsuz yaşam için belirlenmişlerse öyle ya da böyle bir şekilde bizle ya da bizsiz, yani bizim itaatimizle ya da itaatsizliğimizle Rab bir şekilde sonsuz yaşam için belirlemiş olduklarını kendisine çekecek, iman etmelerini sağlayacak. Evet, üçüncü derste misyon seyahatlerinde Pavlus Tanrı'nın gücünün bizim zayıflığımızda bulunduğu gerçeğini öğrenmişti. Yani Tanrı'nın gücü benim zayıflığımdadır. Bütün bu bölümlerde bu prensibin öğretildiğini görüyoruz. Pavlus bu gerçeği Korintlilere yazmış olduğu mektuplarda iki yerde çok açık bir şekilde ifade ediyor. Birincisi 1. Korintliler 2, 1-5'e bir bakalım. Onlara Yahudiler doğaüstü belirtiler istediklerini, Greklerin ise bilgelik aradıklarını söylüyor. Bunu söyledikten sonra kendisinin çarmıha gerilmiş olan Mesih'i duyurduğunu söylüyor. Yahudilerin bunu yüz karası öteki uluslarında Mesih'i duyurmayı saçmalık saydığını söylüyor. Ve Mesih'in hepimiz için hangi kökenden geliyor olursak olalım Tanrı'nın gücü ve Tanrı'nın bilgeliği olduğunu söylüyor. Sonra şöyle devam ediyor. 1. Korintliler 2, 1-5'te. Kardeşler Tanrı ile ilgili bildiriyi duyurmak için size geldiğimde söz ustalığıyla ya da üstün bilgelikle gelmedim. Aranızdayken İsa Mesih'ten ve onun çarmıha gerilişinden başka hiçbir şey bilmemeye kararlıydım. Size zayıflık ve korku içinde geldim. Tir tir titriyordum. Sözüm ve bildirim insan bilgeliğinin ikna edici sözlerine değil, ruhun kanıtlayıcı gücüne dayanıyordu. Öyle ki imanınız insan bilgeliğine değil, Tanrı gücüne dayansın. Evet, Pavlus Korint'e neden zayıflıkla, korku içinde ve tir tir titreyerek gelmişti. Böyle söylüyor değil mi? Korint'e geldiğinde zayıflıkla, korku içinde ve tir tir titreyerek, korkarak geldiğini söylüyor. Neden böyle gelmişti? Filipi'den, Selanik'ten, Veria'dan kovulmasının yanı sıra Atina'dan da nasıl ayrıldığını, nasıl iyi karşılanmadığını, kendisiyle alay edildiğini görüyoruz. Ve burada tabii kendi zayıflığını çok iyi anlamıştı. Ve Korint'e vardığı zaman Tanrı'nın gücünün kendi zayıflığında olduğunu da çok iyi anlamıştı. Evet, korkarak, tir tir titreyerek, çekinerek geliyor, zayıflıkla geliyor. Ama Tanrı'nın zayıflığını, kendi zayıflığını, yani Pavlus'un zayıflığını kullandığını da görüyoruz. Tanrı'nın Pavlus'a ihtiyacı yoktu. Bunu çok iyi anlamamız lazım. Tanrı başka birisini de alıp kullanabilirdi. Evet, ikincisi, hep birlikte 2. Korintlilere bakalım. 2. Korintliler, bugün okuduk 2. Korintliler 12, 1'den 23'ü okuduk. Ben 1'den 10'a okuyacağım burada, 2. Korintliler 12, 1'den 10'a. Yararlı olmasa da övünmek gereklidir. Şimdi görümlere ve Rabbin vahiylerine gelelim. 14 yıl önce alınıp 3. göğe götürülmüş bir Mesih izleyicisi tanıyorum. Bu bedensel olarak mı yoksa beden dışında mı oldu bilmiyorum. Tanrı bilir. Evet, bu adamın cennete götürüldüğünü biliyorum. Bu bedensel olarak mı yoksa bedenden ayrı mı oldu bilmiyorum. Tanrı bilir. Orada dille anlatılamaz, insanın söylemesi yasak olan sözler işitti. Böyle biriyle övüneceğim. Ama kendimle ilgili olarak güçsüzlüklerimden başka bir şeyle övünmeyeceğim. Övünmek istesem bile akılsız olmayacağım. Çünkü gerçeği söylemiş olacağım. Ama kimse beni gördüğünden ya da işittiğinden daha üstün görmesin diye övünmekten kaçınıyorum. Aldığım vahiylerin üstünlüğüyle gururlanmayayım diye bana bedende bir diken, beni yumuşatmak için şeytanın bir meleği verildi. Gururlanmayayım diye. Bundan kurtulmak için Rabbe 3 kez yalvardım ama o bana lütfum sana yeter çünkü gücüm güçsüzlükte tamamlanır dedi. İşte Mesih'in gücü içimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim. Bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem o zaman güçlüyüm. Evet, bizler de dualarımızda Rabbin güçsüzlüğümüzü, zayıflığımızı, bize yapılan hakaretleri, zorlukları, zulümleri, darlıkları sevinçle karşılamamızı sağlasın diye dua edelim. Ve bizleri kendisinde, kendi sözünde, kendi bilgeliğinde güçlendirmesi için dua edelim. Bunu dileyelim. Evet, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.